Kripto Odası.
Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle.
Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor. Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri. Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
...8 Haziran Perşembe sabahından Kafa Radyo'dan, Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazıp bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Hemen gündemdeki başlıklarla başlıyoruz yayınımıza. Siirt'te uzman çavuş Aydın Ceylan şehit düştü maalesef yapılan bir operasyonda. İçişleri Bakanı duyurdu, Ali Yerlikaya yaptı bu açıklamayı. Şehit Aydın Ceylan'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, sevenlerine, silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yapmış olduğu görüşmeler vardı sevgili dinleyiciler. Bunlardan önümüzdeki dakikalarda bahsedeceğiz. Putin ve Zelenski ile görüşmesi önemli bir görüşmeydi. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş halen daha devam ediyor. Saldırılar halen daha devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biliyorsunuz bir başkanlık seçimi vardı ki bu başkanlık seçiminde zaten tahmin edildiği gibi 3. tur oylamanın sonunda Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı seçildi. CHP'de kurultay ne zaman yapılacak? Kemal Kılıçdaroğlu istifa eder mi? Ya da aday olmaz mı? Bunlara dair sorulara cevap verdi CHP Grup Başkanı Özgür Özel. CHP'de kurultayın 15 Ekim ya da bir sonraki hafta yani 22 Ekim'de yapılabileceğini duyurdu. Aynı zamanda istifa eder mi Kemal Kılıçdaroğlu sorusuna kendisinin vereceği bir karar bir ay içinde belli olur diye bir cevabı oldu. Ekrem İmamoğlu'ndan yine bir değişim çıkışı geldi. Dün yapmış olduğu açıklamada bunların hepsine önümüzdeki dakikalarda yer vereceğiz. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sabır ve zamana ihtiyacımız var diyor. Ekonomiyle ilgili açıklamaları var Mehmet Şimşek'in. Bunlara da yer vereceğiz. Adalet Bakanı Can Atalay'ın davası dokunulmazlık kapsamı dışında diye bir açıklama yaptı ama tepkiler var. Milletvekili seçilen Can Atalay'ın cezaevinden çıkarılmamasına tepkiler var. Selde kaybolan Zilal Şahin. Maalesef 30 yaşındaki Zilal Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı. Amasya'daki selde kaybolmuştu, aranıyordu. Kahramanmaraş'ta bu sabah saatlerinde bir deprem daha yaşandı. 4.2 büyüklüğündeydi bu deprem. Bölge sallanmaya devam ediyor. Zaten bu artçı sarsıntıların bu boyutlarda da olabileceğini hocalar söylüyorlardı. Hedef gösterilen Melek Mosso sosyal medya üzerinde hedef gösteriliyordu ki Melek Mosso konserini iptal etme kararı aldı. Bu gerginlik duvarına bir tuğla da ben koymayacağım dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Dün Süper Lig artık sona erdi sevgili dinleyiciler. Süper Lig'de de biliyorsunuz zaten şampiyon Galatasaray'dı. İkinci kim olacak diye merak ediliyordu. Beşiktaş dün 3-3 berabere kaldı Konyaspor'la ve ikinci Fenerbahçe oldu 80 puanla. Galatasaray 88 puanla ligi tamamlamış oldu ve Fenerbahçe'nin ardından da Beşiktaş 78 puanla 3. sırada ligi tamamladı. Düşen takımlara baktığımızda Ümraniyespor düşmüştü, biliniyordu. Diğer takım kim olacaktı? İşte o takım Giresunspor oldu. Giresunspor ve Ümraniyespor küme düşen takımlar oldu. Bir yandan Anadolu Efes Fenerbahçe maçı vardı ki seri devam ediyor. Yarı final serisi 3. maçında Anadolu Efes Fenerbahçe Beko'yu 97-91 mağlup etti. Seride 2-1 öne geçti Anadolu Efes. Hemen bir döviz tablosuna bakalım sevgili dinleyiciler. Bakalım durum ne? Çünkü dün inanılmaz bir artış vardı. Şu anda Merkez Bankası kurlarıyla bakacak olursak dolar 23.34, euro 25.47, gram altın 1460 lira ve dolayısıyla bu tabloda çeyrek altın fiyatı da 2429 lira. Yalnız bu dediğim gibi böyle Merkez Bankası kurlarıyla falan bakıyoruz biz. Piyasa böyle değil. Mesela bankaya girip baktığımızda bankanın dolar satışı 24.82, euro satışı 26.58. Yani serbest piyasada durum çok daha farklı. Mesela altın 1487 lira görünüyor şu anda serbest piyasada. Ki çeyrek altın 2429 olduğuna bakmayın. Çeyrek altını da muhtemelen 2500 liradan aşağıya alabilme imkanınız olmaz. Ciddi bir artış var. Şimdi özellikle dövizdeki artış Türk lirasının da değerini kaybettiği anlamına geliyor ki şu anda sterlin tesadüfen gördüm 29.62 ki bu Merkez Bankası kuruyla söylüyorum 29.62 yani sterlini 30 liradan aşağıya alamazsınız. İşte buyurun bankada ne kadar 30 lira 90 kuruşa satılıyor. Maalesef Türk lirasında ciddi bir değer kaybı yaşıyoruz. Buradan da devam edelim. Borsa İstanbul'a baktığımızda 5589 puan. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde bir artış vardı. Dün de devam etti bu artış trendi. Bitcoin 26.361 dolar karşılığında işlem görüyor. Tüm bunlarla beraber tabii ekonomistlerden uyarılar var. Ekonomistler diyorlar ki dövizdeki bu artış tüm fiyatlara yansıyacak. Yani başta akaryakıt olmak üzere, yani nakliye fiyatları da başta olmak üzere, yurt dışından getirilen ürünler, Türkiye'de kullanılan ama ham maddesi yurt dışından gelenler, bunların hepsinde fiyat artışı olacak. O nedenle zam furyası geliyor diyor uzmanlar. Mesela Tunç Çatıroğlu diyor ki evet bu kadar kur artışına kallavi zamlar gelir. Artık tasarruf zamanı, alacağınızı aldınız, oturacak kemer sıkacak ve bu süreci atlatmaya çalışacaksınız. Harcamalarınızı kısmanız, elinizdekini de TL varlıkların haricinde yatırımlarda değerlendirmeniz, riskten kaçınmanız gerekiyor diyor mesela yaptığı açıklamada. Profesör Serdar Sayan, ilk etapta önemli fiyat ve vergi artışları beklememiz gerektiği kesin. Zaten seçim dolayısıyla ertelenen fiyat artışlarının eli kulağında olmalı. Ardından KKM ve diğer kamu harcamalarının finansmanı için kaynak bulmak gerekecek. Birçok dolaylı vergide ciddi artışlar olacak diyor yaptığı açıklamada. Yani şu anda uzmanlar bu konuda uyarılarını yapıyorlar. Diyorlar ki dikkatli olun, kemer sıkacağız, böyle bir döneme giriyoruz. Vergilerde artış olacak ki yakında muhtemelen çok kısa süre içerisinde bu vergi artışlarını göreceğiz. Vergi artışlarının dışında zaten bir de ürünlerin fiyatı artacak çünkü dövizdeki bu artış sebebiyle TL'nin değer kaybetmesi sebebiyle. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ne diyor? Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var diyor. Bu çerçevede sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var. Uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz diyor. Böyle bir açıklaması var kendisinin. İddia şuydu. İşte Mehmet Şimşek Türkiye'de görev başına getirilecek ve bir acı reçete gerekiyor. İşte o acı reçeteyi Mehmet Şimşek uygulayacak veya işte o acı ilacı Mehmet Şimşek verecek. Görevi ona yaptıracaklar. Ekonomi anca öyle biraz toparlayacak ama acı ilacı veren Mehmet Şimşek'ti olacak daha sonrasında deniliyordu. Şimdi bakalım böyle mi ilerleyecek gerçekten? Bir zamana ihtiyaç olduğu muhakkak. Yani Mehmet Şimşek görev başına geldi. İşte çünkü kabine açıklanmadan önce çok konuşuluyordu bu konu. İşte ekonomi Mehmet Şimşek'e emanet edilecek. O yüzden ekonomi düzelecek, her şey iyi olacak. Bak göreceksiniz deniyordu. Fakat tabii ki ekonomistler diyorlardı ki yani şu anda bir kişi göreve geldi diye anında hiçbir şey değişmez. Ki keza işte aynısını şu an yeni bakan da söylüyor. Bir anda bir şeyler değişmeyecek. Ama peki o zaman şunu mu anlıyoruz? Biraz böyle enkaz mı devralmış oldu bakan? Yani bunun içerisinden nasıl çıkacak? Bunu düşünüyor şu anda. Bununla ilgili çeşitli formüller üretecek muhtemelen. İşte bunu da uygulamaya koyduğunda bayağı bir vakit alacak bunun sonucunu görebilmemiz. Bugüne kadar nasıl geldi ülke? Ya bugünlere nasıl geldik tabii? En çok merak edilen konu bu değil mi? Bulgar levası 13 lira, Gürcistan larisi 8.32 olmuş diyor dinleyicimiz. Buyurun. Yani işte Bulgar parası karşısındaki değer kaybımız, Gürcistan parası karşısındaki değer kaybımız eskiden, yani eskiden böyle değildi. Eski Türkiye'de böyle değildi. Bir başka dinleyicimiz diyor ki üretim yapıyoruz ve pazartesi gününden beri müşterilere fiyat veremiyoruz. Tüm ham maddelerimiz dolarla ama biz TL satıyoruz. Nasıl olacak bu durum, böyle nereye kadar devam edecek diyor. Dinleyicilerimizden dünden bu yana özellikle, yani iki gündür bir dövizde artış var ama özellikle dünden bu yana gelen mesajlar var bu yönde. Diyorlar ki biz ne yapacağız? Yani bir dolarla ham madde alıp üretim yapanlar var, fiyat veremiyoruz diyorlar. Diğer tarafta da bu ürünü almak isteyen diğer üreticiler veya firmalar var. Diyorlar ki ya biz ürünü almak istiyoruz ama tedarik edemiyoruz. Çünkü firmalar diyor ki şu an ben sana satış yapamam. Neden? Çünkü kurda ciddi bir oynama var. Yukarı yönlü bir gidişat var. Ya ben şu an satarsam, biraz daha artarsa kur, zarar etmiş olacağım diyor. Yani aynı malımı tekrar alamayacağım diyor. Şu anda böyle bir sıkıntı içerisindeyiz. Ama bu görünmeyen, bilinmeyen bir şey miydi? Değildi. Yani seçim öncesinde dolar üzerinde, kur üzerinde bu kadar baskı yaratılırken alınan kararlarla, işte kur baskılanıyor, seçim öncesinde aman bir artış olmasın isteniyor deniyordu ya, hep bunları konuştuk. Seçim sonrası ne olacak? Seçim sonrası, yani şimdi ne olacak kısmını herkes biliyordu aşağı yukarı. Ciddi bir artış gelecek. Ekonomistler sürekli söylediler bunu. Ya döviz artacak, kur artacak. İşte arttı, artmaya devam ediyor. Ha, şu an için konuşulan konu şu: nerede durur? Yani en çok merak edilen konu bu. Yani aslında o baskılandı ya, o süreç içerisinde çıkması gereken bir yer vardı, çıkamadı. Şimdi o çıkması gereken yer neresi, nerede durur? En çok konuşulan konu da şimdi bu. Ha, nerede durur konusuna bakacak olursak da doların 24 lira civarında, 24-25 lira civarında durabileceği söyleniyor. Yani bir miktar daha artış olabilir deniyor. Bakalım şimdi, göreceğiz. Yani bu arada Merkez Bankası'nın başka kararları olur mu? Veya işte şimdi sadece dolar değil ki euro da. Yani euro 25-33. Yani serbest piyasa açık, 26'dan aşağıya değil. Peki hakikaten ürünü satan, dövizle alan nasıl satış yapacak ki? Şu an yapamıyor işte. Sevgili dinleyiciler, ekonomiye tekrar döneceğiz. Elbet ekonomiden bahsedeceğiz. Ama bu arada şunu da hatırlatmak isterim ki önümüzdeki dakikalarda tahminen saat 9.30 gibi bir de konuğumuz olacak programda. Konuğumuzla ailelerin önemli bir problemi, çocuklarıyla ilgili önemli bir probleminden bahsedeceğiz. Bu gece yatak ıslatma var ya, bundan bahsedeceğiz. Profesör Doktor Orhan Zilan, üroloji ve çocuk ürolojisi uzmanı kendisi. Orhan Zilan hocamızla bu konuyu konuşacağız saat 9.30'dan itibaren. Tahminen 9.30'dan itibaren. Biz gelelim gündemdeki diğer başlıklara. Meclis başkanının zaten Numan Kurtulmuş olarak seçileceğini biliyorduk. Neden? Matematik, aritmetik ortada. İlk iki turda seçilemeyeceğini de, yeter oy alamayacağını da, yani 400 oyu bulamayacağını da biliyorduk. İlk iki turda alamadı. Üçüncü turda 321 oy aldı. Ve dolayısıyla AK Parti'nin ve MHP'nin adayıydı Numan Kurtulmuş. 30. Meclis Başkanı olarak seçildi sevgili dinleyiciler. Dün aynı zamanda biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ve 17 yeni bakanın yemin töreni de gerçekleşti. Eski bakanlar, milletvekili seçilmiş olanlar, onlar da milletvekili yeminlerini ettiler. Onlar da milletvekili görevlerine başlamış oldular bu şekilde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı önemli bir görüşme vardı. Zelenski ile ve Putin'le görüştü. Şimdi Rusya'nın ilhak ettiği bu Herson'da bulunan Kahovka Barajı'nda bir patlama yaşandı biliyorsunuz. Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz ama önemli bir olaydı. Orada çünkü o barajda patlama yaşanınca bölgeyi su bastı. Çeşitli farklı sayılar veriliyor ama aşağı yukarı 3-4 bin ile 15 bin arasında kişi bölgeden tahliye edildi. Erdoğan da iki liderle bir görüşme yaptı. Patlamaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma olmalı dedi. Çünkü Rusya diyor ki bunu Ukrayna yaptı. Ukrayna şu anda anladığım kadarıyla bunu üstlenmiyor. Ama hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şekilde bir soruşturma olmalı diyor. Erdoğan telefonda yaptığı görüşmelerden bu sonucu çıkartıyor. Yani bunu söylüyor. Ve iddia o ki iki lider de bu duruma sıcak bakıyor. Putin şunu söylüyor. Ukrayna Batı'nın desteğiyle barbarca yöntemlerle Rusya topraklarına saldırıyor diyor. Mesela böyle bir şeyden bahsediyor Putin. Sabotajlar gerçekleştiriyor diyor. Aynı zamanda Rusya'dan dün bir açıklama daha geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova yaptı bu açıklamayı. Erdoğan'ın açıklamalarına odaklandık. Böyle yapıcı bir tutumu memnuniyetle karşılıyoruz diyor. Yani Rusya-Ukrayna arasında bir ara buluculuk. Ara buluculuk derken aslında bir ara buluculuk değil tam anlamıyla ama en azından şu yaşanan olaylarla ilgili bir olumlu hava yaratılmaya çalışılıyor Türkiye tarafından. Tabii olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Çünkü bu savaş başladığında yok 3 vakte biter, 3 gün sürer, 5 gün sürer, 1 ayda bu iş biter. İşte Rusya saldırdı mı Ukrayna'yı yok eder. İşte Ukrayna'nın arkasında Avrupa var, öyle kolay saldıramaz. Yok merak etmeyin araya girilir falan filan deniliyordu. Hiçbirisi olmadı. Bakın halen daha saldırılar devam ediyor. Orada yaşam halen daha zor. Devam ediyoruz. CHP'de ne oluyor? Yani ana muhalefet partisinde neler oluyor ve bundan sonra neler olacak? Daha da önemlisi. Dinleyicilerimiz zaman zaman diyorlar ya yani iktidarı konuşalım evet. Yani hükümeti daha doğrusu konuşalım bundan sonra çünkü hükümet kararları önemli. İktidarın alacağı kararlar, bakanlar kurulu kararları veya işte bakanlar kurulu demeyelim kabine kararları veya Erdoğan'ın alacağı kararlar. Bunlar hayatımızda çünkü bir yer edecek. Bir yeri olacak yani. Ama bir de diyorlar ki dinleyicilerimiz biraz da muhalefet yani muhalefeti konuşalım. Muhalefet ne yapıyor? Ne yapacak bundan sonra? Şimdi muhalefette yani genel itibariyle baktığımızda bir iç hesaplaşma var. Kendine bir çeki düzen verebilme, bundan sonra yapılabilecekleri düşünebilme, vatandaşın mesajını alabilme. Yani insanlar belli ki bir takım değişimler istiyorlar. Yani bunu HDP de çıktı söyledi. Dedi ki biz ya istediğimiz noktada bu başarıyı elde edemedik. İşte bundan sonra aday olmayacağız falan. İşte Pervin Buldan, Mithat Sancar böyle söyledi mesela. İşte CHP içerisinde tartışmalar bir yandan devam ediyor. CHP bir tüzük değişikliğine gidiyor. Milletvekili adaylarının artık ön seçimle belirlenmesine karar veriyor. İşte belki de siz günaydın diyeceksiniz şu anda ama CHP'nin böyle bir kararı var. Milletvekili adayları artık ön seçimle belirlenecek. Aynı zamanda CHP'de seçim ne zaman olur? Genel başkan değişir mi? Özgür Özel, CHP Grup Başkanı Özgür Özel. O konuştu bu konuda. CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova'ya açıklamalarda bulundu. Orada diyor ki kısaca özetle söyleyecek olursak 15 Ekim'de ya da 22 Ekim'de olur diyor kurultay. Yani şimdi kurultaya gelene kadar bir kongre süreci var. Yani ilçelerden başlayan illerle devam edecek olan bir kongre süreci var. Diyor ki bunlar tamamlanır. Muhtemelen diyor 15 Ekim ya da bir sonraki hafta yani 22 Ekim'de bu kurultay gerçekleşir diyor. Peki kurultaya CHP Kemal Kılıçdaroğlu'yla mı gidecek? Yani tabii ki şöyle Kemal Kılıçdaroğlu elbet partiyi bırakmayacaktır kurultaya kadar yani devam edecektir. Bir kriz ekstra bir krize gerek yok şu anda. Ama kurultayda acaba Kemal Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı? Ve kendisine Özgür Özel'e şu soruluyor Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Diyor ki henüz bir karar verilmiş değil kendi kararını kendi verecek. Bir ay içinde değerlendirme yapacaktır. Kurultaya kadar partisinin başında durmaya devam edecektir diyor. Yani mesela şunu söyler mi? Ben partiyi evet kurultaya götürüyorum kararımızı aldık işte 15 Ekim'de veya bilmiyorum neyse 22 Ekim'de biz bu kurultayı yapacağız ve ben burada aday değilim. Partiyi o vakte kadar götürürüm oradan sonra aday değilim der mi? Yani bir değişim en çok konuşulan konu bu değişim olur mu olmaz mı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim talebini yineledi dün izlediniz mi bilmiyorum. Değişimi sadece ben değil toplum istiyor dedi. kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Her kesimin ne istediğini anlamak şart, bunları görmek zorundayız diyor. Ve tabii bu MYK'da bir değişiklik yapıldı ya CHP'de. Değişim tek kurulla olmaz diyor. Yani bir tek kurulla değişiklik yaptım. Sadece bir kurulu değiştirdim. Bu olmaz diyor. Topyekün bir değişim, bir anlayış değişimi, köklü detaylı bir değişim içeren kavramlar ifade etmiştim. Ben aynı yerde devam ediyorum. Değişim anlayışını en güçlü şekilde talep eder durumdayım diyor. Ve bakın şunu da söylüyor. Tüm duygu ve düşüncelerimi geniş kapsamlı şekilde kendisiyle paylaştım. İddialarım uğruna her hususta görev almaktan asla çekinmem, çekinmedim. Demokrasinin bir neferi olmaya devam edeceğim diyor. Yani görev almaktan çekinmem diyor. Bir yandan Ekrem İmamoğlu. Şimdi yavaş yavaş CHP'de dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun ayak seslerini mi duymaya başlıyoruz? Bundan sonra bunu mu duyacağız? Bu arada tabii şu da var. Yani orada öyle hassas bir nokta var ki Ekrem İmamoğlu şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Buradaki görevinden alınır mı? Neden? Çünkü devam eden bir dava süreci var. Yani istinaftan bu dava sonucu hemen çıkar mı? Çıkarsa çünkü o zaman 2 yıl 7 ay siyaset yasağı gelecek. O zaman görevden alınacak. Görevden alınırsa AK Parti'nin meclis üstünlüğü olduğu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AK Partili bir belediye başkanı göreve gelecek. Şimdi bu yaşanır mı yaşanmaz mı? Daha sonra bu siyasi yasak Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin başına geçmesine bir engel teşkil eder mi? Siyaset yapabilir mi? Seçime girebilir mi? Ya birçok soru işareti var orada. Dolayısıyla hem CHP'nin hukukçularının hem de Ekrem İmamoğlu'na yakın olan, onunla birlikte çalışan hukukçuların bu konuda herhalde çalıştıklarını tahmin edebiliriz. Sosyal medyadan sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem diyor ki çok sevdiğiniz gerçek Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye güvenin diyor. Böyle bir açıklama yapıyor. Babala TV'deki Kemal Kılıçdaroğlu'nu göreceksiniz diyor. Bundan sonra bundan bahsediyor. Böyle bir açıklaması var Eren Erdem'in. Peki son bir haber daha verelim, ardından bir reklam arasına gideceğiz. Adalet Bakanı, yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz Can Atalay cezaevinde seçime girdi, kazandı ve milletvekili aslında oldu. Yani milletvekili seçildi veya öyle söyleyelim. Ama cezaevinden çıkarılmıyor. Şimdi diyor ki Yargıtay'dan gelecek cevaba göre meclis başkanlığı hareket edecektir diyor. Yani hem Yargıtay hem meclis başkanlığı burada karar mekanizması diyor. Ve şunu söylüyor. Anayasanın 14. maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan birisidir diyor. Bu dosyaya ilişkin. Tabii burada Erkan Baş'ın bir itirazı var. TİP Genel Başkanı'nın. Diyor ki kesinleşmiş bir hüküm yok hakkında diyor Can Atalay'la ilgili. Kesin hüküm olmadığına göre anayasanın 14. maddesi kapsamında olduğuna kim nasıl karar veriyor diyor. Ve böyle bir şey varsa, bir hüküm varsa peki nasıl aday olabildi ve seçildi o zaman diyor. Yani bunlar yok demek istiyor. Böyle bir şey yok, aday olabildi. Kesinleşmiş bir hüküm yok. Böyle bir yargı kararı yok. Aday oldu, seçildi. Şimdi diyorsunuz ki işte ortada 14. madde var, o yüzden bırakamayız. Nasıl oluyor bu diye soruyor. Bu arada 700 bilim insanı, sanatçı ve hukukçu Yargıtay'a Can Atalay çağrısında bulundular. Bir metin imzaladılar. Anayasaya uymaya çağırdılar Yargıtay'ı. Şimdi bir reklam aramız var sevgili dinleyiciler. Gündemdeki diğer konularla yine devam edeceğiz. Ama biraz sonra bir konuğumuz olacak. Profesör Doktor Orhan Zilan, üroloji ve çocuk ürolojisi uzmanı hocamız. Kendisiyle özellikle çocukların gece yatak ıslatmasını konuşacağız. Bazı ailelerin önemli problemlerinden bir tanesi bu. Yani belki dışarıdan bakınca çok sorun gibi görünmese de önemli bir sorun. Bundan bahsedeceğiz. Reklamların ardından buradayız. Kripto Odası'na devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi bir konuğumuz olacak. 5-11 Haziran gece yatak ıslatma farkındalık haftası. Bu hafta nedeniyle biz de bu konuyu biraz gündeme getirebilmek adına, bu farkındalığa destek olabilmek adına birazdan bu konuyu konuşacağız. Üroloji ve çocuk ürolojisi uzmanı Profesör Doktor Orhan Zilan şu anda hattımızda. Orhan Zilan hocam, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, nasılsınız?
Teşekkür ederim, sağ olun hocam. Hemen şundan şu şekilde başlamak istiyorum. Gece yatak ıslatma deyince Türkiye'de kaç ailenin böyle bir sorunu olabilir bilmiyorum ama insanların böyle bir problemi varsa bile çocuklarıyla ilgili genelde söylemekten de kaçınıyorlar. Önce şununla başlamak istiyorum. Hiç bilmeyenler, farkında olmayanlar için bu gece yatak ıslatma veya işte halk arasında gece işemesi diye de belki nitelendiriliyor. Bu ne manaya geliyor?
Şöyle yani uykuda yatak ıslatma aslında bu. Uykuda öğleden sonra da olabilir, gece de olabilir. Çocuk mesanesinin kontrolünü sağlayamıyor ve yatak ıslatıyor. Yani bunun önemi ya da bu yatak ıslatma haftasının ortaya çıkmasının nedeni şu. Bir kere çok yaygın bir şey. Yani 7 yaşındaki çocukların %10'u ile 15'inde bu problem var. Dolayısıyla 30 kişilik bir sınıf düşünürseniz o sınıfta 3 ya da 4 kişi ilkokulda altını ıslatıyor çocuklar. Allah'tan şu anda çocuklar programınızı izlemiyor, birbirine bakacak yoksa 3-4 kişi kimmiş diye. Neyse bu böyle sık görülen bir şey ve sizin de belirttiğiniz gibi aileler bunun bir sorun olduğunu görüp tedavi için sağlık kuruluşuna başvurmuyorlar. Zaten yapılan çalışmalarda da o görülüyor. 1/3'ü ancak etkili tedavi olacağını düşünüyor. Bir de bir başka tarafı var. Bu saklanacak bir şey. Hoş bir şey değil. Yani insanı utandıran bir durum. Evet. Onun için bunu saklıyorlar da ve bu çözülmez hale geliyor. Ve neye yol açar? Yani aslında gece yatak ıslatma işte hani düşünüldüğü gibi öyle çocuk üşütür de hasta olur gibi bir şeye yol açmaz. İdrar yolu iltihabına yol açmaz. Yani vücuda zarar verecek bir şey halinde değil. Ama sosyal uyumu bozan bir şey ve çocukta çok ciddi bir psikolojik problem yaratıyor. Baskı yaratıyor. Yani düşünün 7-8 yaşına, daha üstte bilelim 10 yaşına gelmiş bir çocuk işte arkadaşının evinde kalamıyor. Tatile çıktığı zaman ne yapacağını bilmiyor. Anneannesinin evine gidiyor, yatak ıslatma sorunu hep peşinde. Bu şekilde üstelik anne babayla arası bozuluyor. Bütün anne babalar durumun ne olduğunu bilmiyor. Dediğim gibi sadece %50-55'i belki tedavi arayışında. Ve onlarla kavgalılar. Çünkü bu başka algılanıyor aile tarafından. Ne bileyim, çocuğun ilgi çekmek için yaptı, şımarıklıktan yaptı falan gibi şeyler. Halbuki hiç böyle bir şey yok. Bu bir sağlık sorunu. Dolayısıyla çocuklarda ciddi psikolojik baskı yaratıyor ve psikolojik problemlere de yol açabiliyor. Sosyal uyumunu bozuyor. Onun için önemli ve tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunu.
Peki hocam, şimdi siz anlatırken biraz ben de kafamda toparlamaya çalışıyorum. Dediniz ki işte 7 yaşında, 8 yaşında. Peki bu gece yatak ıslatma kaç yaşlarına kadar normal kabul edilebilir? Yani bir çocuğu var diyelim insanların veya işte yeni doğmuş bebekleri bir süre sonra işte 2 yaşına geldi, 3 yaşına geldi. Ne kadar normal kabul edilebilir? Nereden sonrası için bir problem görülebilir?
5 yaşındaki çocukların, yani 4 yaşını bitirmiş çocukların artık gündüz ve gece idrar kontrolünü sağlamış olması lazım. 5 yaşından itibaren dikkate alınması gerekir. Ama tedaviye başlama yaşı 6-7 yaşlarını buluyor gece yatak ıslatması için. Çünkü bir miktarda motivasyonu önemli çocukların. Yani bunu kabullenmeleri, tedaviye uyum sağlamaları için. Ama 5 yaşını bitiren çocuklar hala gece yatak ıslatıyorsa bu problem var demektir.
Peki dinleyicilerimizi hatırlatalım. Profesör Doktor Orhan Zilan'la yapıyoruz röportajımızı sevgili dinleyiciler. Bu gece yatak ıslatmanın sebebi nedir? Yani bunun altında psikolojik bir şey mi var? Başka bir şey mi var? Fiziksel bir sorun mu var? Aynı zamanda şu da merak ediliyor olabilir. Her türlü hastalıkla ilgili dinleyicilerimiz hep sorarlar çünkü. İşte burada bir genetik geçiş var mıdır? Bir de bunu öğrenebilir miyiz?
Tabii. Şimdi yaygın düşünüldüğü, kabul edildiği gibi bu bir psikolojik problemden kaynaklanmıyor. Psikolojik problemlerle ilişkisi var ama sebep sonuç ilişkisi olarak var. Yani evet, yatak ıslatan çocuklar depresif olabiliyor, başka yakın psikolojik problemler yaşayabiliyorlar ama bunlar yatak ıslatmaya bağlı ortaya çıkan şeyler. Çok çok az durumda psikolojik nedenler yatak ıslatma nedeni olabiliyor. Aslında 3 tane düşünülen mekanizma var. Bir tanesi gece İdrar üretiminin fazla olması. Bazı çocuklarda gece fazla miktarda idrar üretiliyor. Bu mesane kapasitesini aşıyor ve uykusunda çocuk bunu kontrol edemeyebiliyor. İkincisi mesane kapasitesinin gece düşük olması. Bu ilginç bir şey. Mesane gündüz normal çalışıyor. Normal sıklıkla tuvalete gidiyor çocuklar ama gece kapasitesinin yarısı kadar dolduğunda hemen çiş yapma ihtiyacı ortaya çıkıyor ani bir şekilde ve yine uykuda bunu kontrol edemiyor. Üç, uykuyla ilgili bir problem. Uyanma bozukluğu. Yani normalde beyin, santral sinir sistemi, merkezi sinir sistemi sizin mesainizi kontrol altında tutar uykuda. Doluluk sinyali geldiği zaman mesanenin kasılmasını, işemenin başlamasını önler. Bu mekanizma çalışmıyor. Mesane doluyor, doluluk hissi beyne iletiliyor ama önlem almıyor beyin. Bunların hepsi aslında sinir sistemini, yani mesane kontrol eden sinirlerin beyinden başlayarak omurilikten mesaneye kadar olan bu sinir sisteminin olgunlaşmasıyla ilgili bir problem olduğu düşünülüyor. Çünkü kendiliğinden geçebilmesi de söz konusu. O size söylediğim %15 sıklık böyle 17-18 yaşlara geldiğinde %1'e iniyor. Ama yine de düşünün ki %1 ikisi erişkin yaşa yakın veya erişkin yaşaki insanların %1 ikisinde yine bu problem var.
Peki hocam, şimdi %15 aşağı yukarı çocuk bunu yaşıyor. Bunun için bir tedavi yöntemi var mı? Yani tedavi edilebilir mi bu?
Gayet tabii. Edilmesi de gerekli. Yani çocukların o baskıyı üstünden kaldırmak için, psikolojik yapılarını sağlam tutabilmek için bunu tedavi etmek lazım. Yoksa dediğim gibi vücuda direkt bir zararı yok.
Tedavisi nasıl bir süreç hocam?
İki ana tedavi var. Bir tanesi ilaç tedavisi, bir tanesi alarm tedavisi. İlaç tedavisinde işte o gece fazla idrar üreten çocuklarda daha çok işe yarayan bir şey bu. Bir hormon kanda düşük. Bu çocuklarda gece yükselmesi gerekirken yükselmiyor. Onu yerine koyacak bir ilaç. Hormon değil, bir molekül. Bu molekül içeren ilaç kullanıldığı zaman çocukların yaklaşık %70'i kuru kalıyorlar. Biraz uzunca kullanmak gerekiyor. İlacın yan etkisi yok. Sıvı kısıtlamasıyla birlikte kullanıldığı zaman son derece güvenli ve etkili. Bu yollar. İkinci yol alarm tedavisi. Bu da bir küçük elektrot gibi bir şey çamaşırına ya da yatağa yerleştiriliyor. İlk gece idrar damlası kiloda değdiği anda alarm çalmaya başlıyor.
Nasıl bir alarmdan bahsediyoruz hocam?
Bayağı yüksek ses çıkaran, çocuğun piyasasının bir yerine iliştirilmiş bir alarm. Bu sesle tabii çocuk başta uyanmıyor, anne baba uyanıyor, geliyor, çocuğu uyandırıyor ve kalan çişini yapması için tuvalete götürüyor. 1-1-3-5 tekrara dayanarak böyle giderken çocuk yavaş yavaş alarmı duymaya başlıyor. Sonra onu mesanenin doluluğuyla bağdaştırmaya başlıyor. Yani bu aslında hikaye gibi geliyor yüzden ama hakikaten bu mekanizma işliyor. Bu da ilaç kadar etkili. Yani bu iki temel, alarm tedavisi veya ilaç tedavisi gibi iki temel tedavi yöntemi var. Bunları kullanıyoruz. Tabii bir takım ikinci ilaçlar falan da var duruma göre kullanılan ama ana tedavisi bu şekilde. Aslında tedavinin detayından çok tedavi gerekliliği ve de tedavi için sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerekliliği işte bu hafta insanlara duyurulmalı. Bu
nereye başvurabilirler hocam? Yani hangi hekimlere başvurulmalı?
Başta çocuk nörologları, çocuk nörolojisi uzmanları ve çocuk nefrolojisi uzmanları bununla ilgileniyor. Ama tabii daha az sayıda olduğu için onlar çocuk doktorları bu konuda görüş bildirebilirler ve tedavi üstlenebilirler. Yine aile hekimleri de en azından tanıyı koyup yönlendirmek için başvurulacak yerler. Dolayısıyla aile hekimleri, çocuk doktorları, çocuk nefrologları, çocuk nörologları bu işi üstlenen, tedavisini üstlenen hekimler.
Sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Orhan Zilan'la sohbetimiz devam ediyor. Biraz önce kısmen bahsettiniz ama diyelim ki bu sorun tedavi edilmedi. İleride ne tür sorunlara yol açar?
Dediğim gibi yani psikolojik problemlere yol açabilir. Sosyal uyumu bozar. Yoksa sadece gece kaçırmaysa şöyle söyleyeyim. Gündüz idrar kaçırmayla birlikte giden bir takım durumlar var. Onlar bambaşka şeyler. Onlar hakikaten idrar yollarına böbreklere zarar verebilecek şeyler. Ama tek başına gece yatak ıslatmaysa sorun. Bu durum sadece dediğim gibi psikolojik yapıyı, sosyal uyumu bozan bir şey. O nedenle tedavi edilmesi gerekli ve ileride tabii bu sorun yani benim şimdi çok eskidendi ama bir hostes şeyim vardı, hastam vardı, O mesela çok güçlük çekiyordu. Çünkü dışarıda işte diyelim ki yurt dışı seyahatlerinde, seferlerinde bir arkadaşıyla aynı odada kaldığı zaman gece uyuyamıyordu falan. Yani bu kadar düzeni bozan sanırım ciddi psikolojik baskı yaratan bir şey.
Evet, yani çekmeyenin anlayacağı bir şey değil anladığım kadarıyla. Bazı münferit sorular da var dinleyicilerimizden gelen. Bir dinleyicimiz diyor ki hocamıza bir sorum olacak. 12 yaşında bir oğlum var ve ıslatma sorunu yaşıyor fakat gece değil, sadece gülerken oluyor. Bu konuda izleyebileceğimiz bir yol var mıdır acaba diyor.
İşte bunların adresi çocuk ilaçları merkezleri. Çünkü gündüz idrar kaçırma çok tablosu var bunun. Eğer sadece gülerken kaçırıyorsa bu oldukça nadir bir durum ama tedavisinin hakikaten uzmanlık gerektiren bir tarafı var. Mutlaka çocuk ilaçları merkezine yapmalı, başlamalı.
Prematüre doğumla bunun bir ilgisi var mıdır sorar mısınız demiş bir dinleyicimiz.
Yok, hayır.
Bununla ilgisi yok.
Netleştim. Ama aile şeyi var. Arada onu sormuştum.
Evet. Genetik geçiş.
Genetik bir yatkınlık var. Yani mesela bu %15 ailede kimsenin olmadığı, yani bu gece yatıksızlıkta sorun olmadığı durumlarda. Eğer anne babadan veya yakın akrabalardan birisinde varsa bu %40'a çıkıyor o çocuk için. Hele hele anne babanın ikisinde birden çocukluğunda gece yatak ıslatma gibi bir problem varsa doğacak çocuklarında %70'in üzerinde gece yatak ıslatma problemi olma olasılığı var. Yani böyle bir genetik yatkınlık söz konusu.
Peki son bir soru daha var. O da şu, dinleyicimiz başka konuyla ilgili bir soru sormuş ama. Oğlum 14 yaşında doğuştan testisin bir tanesi yok. İleride bu bir probleme yol açar mı diyor.
Bunu da ayrı bir program konusu
değil mi? Bu biraz farklı bir konu çünkü. Evet.
Farklı farklı. Yani inmemiş testis. Bu da yine çocuk ilaçlarının uğraştığı konulardan biri. Oldukça ileri bir yaş söz ettiği. Onun için hızlıca bir çocuk ilaçları merkezine uzmanla başvurması gerekir. Başvurum bu ameliyatla çözülen bir durum.
Evet sevgili dinleyiciler, 5-11 Haziran gece yatak ıslatma farkındalık haftası. Biz de bu konuyu bu konunun uzmanıyla konuştuk. Profesör Doktor Orhan Zilan'la. Orhan hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
İyi günler dilerim.
İyi günler, sağ olun.
Evet sevgili dinleyiciler, şimdi biz buradan da dönüyoruz diğer gündem başlıklarına ki yoğun olarak gündem şu anda Türkiye'de biliyorsunuz ekonomi. Ama bununla beraber mesela program başında vermiş olduğum bir başlık vardı ki Melek Mosso üzerinde yapılan sosyal medya üzerindeki bir baskı. Yani artık o boyuta geldi ki, öyle boyuta geldi ki işte kendisinin konseri iptal edildi. Daha sonra Kuruçeşme'de açık havada düzenleyeceği konseri kendisi de iptal etti. Yani bu karar doğru bir karar, gerginlik duvarına bir tuğla da ben koymayacağım dedi. İş bu noktaya geldi. Sosyal medya üzerinde bu bir başka internet sitesi, yani internet sitesinin adını vermeye gerek yok ama bununla ilgili bir yine kampanya başlatıldı. Bunun üzerine o internet sitesine mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi. Hani böyle işte sosyal medya baskısı nasıl oluyor? Daha önce de konuşuluyordu. Şimdi seçimden sonra farklı baskılar oluşturulmaya başlandı ve bunlarla ilgili bir takım kararlar da gelmeye başladı. Onun da altını özellikle çizelim. Asgari ücretle ilgili bir zam yapılacak ama ne zaman yapılacak? Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına başlıyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda böyle bir açıklama yapmıştı. Onu da hatırlatmış olalım veda ederken. Cenkere Teknik Masa'na teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya devam ediyoruz biz. Sene başından bu yana zaman zaman veda ederken hem bundan bahsediyorum hem de aynı zamanda marşlarla zaman zaman veda ediyoruz size. Yine bir marşla veda edeceğiz. Bu sefer dağ başını duman almışla veda ediyoruz sizlere. Gençlik marşıyla veda ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında saat 12'ye dek sizlerle birlikte olacak Kafa Radyo'da. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın. Güneş ufuktan şimdi doğar.
Gökdeniz nerede var? Nerede bu dağlar taşlar?